6. ayrım, sayfa 102. Bugün insanlığı muzdarip eden şey dünyanın henüz hakiki milliyetçilik seviyesine erişmemiş olmasıdır. Dünyanın en büyük bir kısmında hala esir milletler yaşamaktadır. Avrupa milletlerinden bazıları hala eski müstemlekecilik rejiminden vazgeçmemişler. Fakat bunun neticelerini görüyoruz. Bütün Avrupa müstemlekeleri isyan halindedir. Rusya bu müstemleke halklarını isyana teşvik etmektedir. Er geç bu milletler de istiklallerini kazanacaklardır. Bu hakikati idrak eden İngiltere müstemlekelerini kısmen tasfiye etti. Yapılacak en makul hareketi bu idi. Rusya başka tip bir müstemleke nizamı kurdu. Buna Bolşeviklik adı veriliyor. Esas itibariyle Bolşeviklik de ferdi hürriyet ile milli istiklali ortadan kaldıran bir rejimdir. O da gardlı müstemlekeciler gibi ancak kuvvet ve tahakkümün sayesinde ayakta durabilmektedir. Fakat er geç yıkılacak. Yerini hürriyete ve milliyete terk edecektir. Zira kuvvet ve tahakkümün beşeri arzulara uymadığı besbellidir. Komünistlerin kurduğu aşağı yukarı yarım asırlık nizama ebedi gözüyle bakmaktan daha çocukça bir şey olamaz. Bu işi biz çok iyi biliriz. Osmanlı İmparatorluğu gibi insani esaslara dayanan bir imparatorluğu yeryüzü bir daha göremez. Neticenin ne olduğunu biliyorsunuz. İmparatorluğumuzun içinden asırlarca sonra bir düzine millet çıktı. Şimdilik Rusya'yı ayakta tutan iki kuvvet vardır. Biri komünizm, ötekisi diktatörlük. Komünizm milletleri ve milliyetçiliği ortadan kaldırmak ister ama kaldıramaz. Zira millet uydurma bir şey değildir. Hakiki bir varlıktır. Fertler milliyetlerini belki yok edebilirler fakat milyonlarca nüfus olan kitlelerin dilini, ırkını, tarihini, benlik şuurunu yok etmek insanların elinde değildir. Bunları asırlar boyunca tabiat ve tarih vücuda getirmiştir. Amerika gibi çok ayrı ve müsait bir yapıda olan bir içtimai birlik içinde dahi başka milletlere mensup olanlar hala benliklerini muhafaza etmektedirler. Rusya'yı teşkil eden milletler Amerika'ya göç eden küçük göçmen gruplarından daha kuvvetli ve sağlam bir bünyeye sahiptirler. İşte komünizm bunu ortadan kaldıramaz. Gaye itibariyle beynelmilelci olan komünizmin daha şimdiden milli komünizmler doğurması üzerinde durulacak bir hadisedir. Bu demektir ki milliyetçilik komünizm perdesi altında dahi varlığını muhafaza etmektedir. Komünist rejim idaresi altındaki milletlerin isyanına mani olmak için tarihte eşi görülmemiş bir diktatörlük tatbik etmektedir. Rus komünizmi milliyetçiliğe gebedir. Hür ve müstakil, birbirine tahakküm etmeyen, birbirleriyle dost geçinen insanlardan ve milletlerden mürekkep bir dünya. Tarih boyunca insanlık hep bu gayeye ulaşmak için çabalamıştır. Bugün de onun gayesi budur. Tahakkümün insanlığa aykırı ve faydasız olduğunu anlayan beşeriyet ferdi ve milli hürriyet fikrinde, ferdi ve milli hürriyet fikrinde karar kılacaktır. Sayfa 105, başlık madde ve ruh. Marx hakikatin yarısını söylemiştir. Gerçekten insanların hiç olmasa yarı yarıya maddi şartlara tabi olduğunu kimse inkar edemez. Varlığımızdan ayrılmasına imkanı olmayan vücudumuz beslenmek ister. Kimse midesine karşı gelemez. En büyük veli bile günde birkaç kere bir şeyler yemek mecburiyetindedir. Bu yeryüzünde mücerret ruh olarak yaşamak imkansızdır. Herkes hastalık karşısında aciz kalır. Fizik tabiat bizi her an tesiri altında bulundurur. Fakat bu hakikatin ancak yarısıdır. Öbür yarısı insanın isteyen, yapan, duyan, düşünen, hayal kuran, seven, acıyan bir varlık olmasıdır. En basit, en iptidai insan dahi bir nebat veya hayvandan farklı hususiyetler arz eder. Şimdiye kadar insandan başka hiçbir mahlukun dil, din, düşünce, sanat, medeniyet diye bir şey vücuda getirdiği görülmemiştir. İnsanı veya cemiyeti iki cepheden hem madde hem de ruh cephesinden almak lazımdır. Birinden birini tercihe imkan yoktur. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Ayırmaya kalkıldığı takdirde beşeri muvazene bozulur. Maddi şartları unutan bir fert veya topluluk er geç sükut eder. Fakat ruhu inkarda insanlığı hayvan seviyesine indirir. Şark maddeyi inkar ettiği için çökmüş, garp ruhu inkar ettiği için insanlığı bugünkü korkunç duruma düşürmüştür. Marksizm 19. asır materyalizminin bir mahsulüdür. Maddeyi insandan üstün tutan garp bugün kendi yarattığı makine ile ölüm tehdidi altındadır. Bunun neticesinin ne olduğu şimdiden meydandadır. Materyalizm insanın değerini hiçe indirmiştir. Bugün Rus komünistlerinin hakim oldukları memleketlerde milyonlarca insanın hayvan sürülerinden farkı yoktur. Merhametli çobanlar, korkunç hayvanlar, bütün insanlığı tehdit eden bu makinalı vahşet sistemine karşı insanı değerli kılan manevi kıymetleri müdafaa etmek lazımdır. Her insan kendisine hayvana üstün kılan şeylerin ne olduğunu bilmeli ve bunları varlığının en yüksek değeri olarak muhafazaya çalışmalıdır. Kim köle olmak ister? Kim sevgilerden kopmak ister? Kim eşya veya hayvan gibi düşüncesiz ve iradesiz yaşamak ister? Hiç kimse. Herkes bunu kendi nefsinde tanıdıktan sonra başkalarında da aynı şeylerin bulunduğunu görebilmelidir. Bizi zalim yapan kendimizde olanı başkalarında yokmuş zannetmemizdir. Bizi zalim yapan kendimizi sujet, başkalarını objet gibi almamızdır. Bütün insanlar ayrı ayrı birer sujettirler. Her insan bir bendir. Kimse kimsenin vasıtası değildir. Her insan kendi kendisi için bir gayedir. Başlık: Komünizm ve İnsanlık. Sayfa 108. Komünist şair ve muharirlerin dillerinde daima insanlık kelimesi dolaşır. Bu suretle onlar insanlar arasındaki ırk, millet, vatan, dil gibi farkları ortadan kaldırmak ister. Şüphesiz en umumi vasıflarıyla yeryüzündeki bütün insanlar birbirine benzerler ve bu manada nebat veya hayvan karşısında insan adı altında toplanan neviden bahsetmek yanlış değildir. Fakat bu birliğin içinde reel, kaldırılması imkansız farklar da vardır. Irk ayrılıkları münakaşa götürse bile asırlardan beri bir arada yaşayan milyonlarca kütlenin birbirinden ayrı öyle hususiyetleri mevcuttur ki bunlar en basit müşahedede derhal fark olunur. İngiliz ile Çinli, Fransız ile Afrikalı birbirine benzemez. Uzvi, coğrafi, tarihi şartlar onlara ayrı vasıflar vermiştir. Bunları kaldırmak kimsenin elinde değildir. Dil ayrılıkları da ayrı cemiyetler teşekkülüne sebep olmuştur. Tek dil yaratmak için yapılan teşebbüsler muvaffak olamamıştır. Milletlerin tarihleri, kültürleri, örfleri de birbirinden çok farklıdır. Kütlelerin menfaatlerinin maalesef birbirlerine uymadığı da aşikar bir gerçektir. Milletleri birbirinden ayıran reel farkları inkar ederek dünyayı dümdüz zannetmek, dağları, tepeleri, denizleri ortadan kaldırmaya çalışmak gibi bir ütopiden farklı değildir. Biz sadece milletler arasında değil, bir milleti teşkil eden fertler arasında dahi bir yığın farklar buluruz. Ortadan kaldırılmasına imkan olmayan bu farklar, yani ferdi, milli, coğrafi, tarihi, lisani ve harsi hususiyetler her şeyi tek tipe irca etmek fikrine daima mukavemet ederler. Milli, ferdi hususiyetler şahsiyet dediğimiz şeyi teşkil ederler. Şahsiyetin kaldırılması insanın varlığına aykırıdır. İnsanlığın gerçek manası her insanın varlığına saygı göstermektir. Milleti millet olmaktan, ferdi şahsiyet olmaktan çıkarmanın adına insanlık denilemez. Bu bir safsatadan ibarettir. Şu halde milletler ve fertler arasındaki farklardan doğar gibi görünen mücadeleler ne olacak? Komünistler sulhun ancak yeknesak bir nizamla tahakkuk edeceğine kanidirler. Bundan dolayı insanlık ve sulh kelimelerini beraber kullanırlar. Fakat fertler ve milletler arasındaki mücadelenin köklerine kadar gidersek orada daima başkalarının varlığına hürmet edilmediğini görürüz. Fertler birbirlerinin şahsiyetine, hakkına, hürriyetine tecavüz ettikleri için kavga ederler. Milletler de öyledir. Eğer her fert veya millet başkalarının kendi hayatlarını yaşamalarını kabul etselerdi, bunu bir hak, haktan da fazla tabiatın ve varlığın icabı saymış olsalardı, mücadeleler de ortadan kalkardı. Ferdiyet ve milliyet en uygun fikirdir. O, insanın ve cemiyetin kendi kendisi olması, bütün hususiyetleriyle yani olan şahsiyetini muhafaza etmesi demektir. Sayfa 111, başlık: Komünizm ve Sanat. Komünizm bir kainat görüşü, bir tarih felsefesi, bir içtimai nizam, bir siyasi hareket ve bir sanat anlayışı olarak bugünün dünyasında mühim bir yer işgal ediyor. 19. asır ortalarında bir tarih felsefesi şeklinde ortaya atılan komünizmin yavaş yavaş bir amele ve parti hareketine inkılap edip 1. Dünya Harbi sonunda Rusya'da geniş bir diktatörlük rejimi haline geldiğini, 2. Dünya Harbi'nden sonra ise bu harbin husule getirdiği şartlardan istifade ederek Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da milletlerin hayatını tehdit eden dünya çapında bir ihtilal kuvveti olduğunu görüyoruz. Bugün artık komünizm serbest bir fikir cereyanı olmaktan çıkmış, polise, orduya, fabrikaya, silaha, gizli ve açık geniş teşkilata sahip bir kuvvet, tahakküm ve istila sistemi haline gelmiştir. Kaynağındaki felsefi, içtimai ve fikri muhteva ne olursa olsun, serbest düşünceye bağlı insanlar nazarında bugünkü şekliyle komünizmi menfur ve tehlikeli gösteren şey işte budur. Serbest bir fikir cereyanı olmaktan çıkarak zorlu bir kuvvet sistemi haline inkılap etmiş olmasıdır. Bundan dolayı şimdiki şekliyle komünizme karşı sadece fikir ile mücadele edilebileceğini zannetmek, yıldırıma ve fırtınaya büyülü sözlerle karşı gelinebileceğini sanmak kadar büyük bir saftirlik olur. Polise karşı polis, orduya karşı ordu, fabrikaya karşı fabrika, silaha karşı silah, teşkilata karşı teşkilat mukavemet edebilir. Aksini söyleyenler ya derin bir gaflet içinde uyumaktadırlar yahut da maksatları başkadır. Tabiatta değilse bile insanda her şey maddeyle izahı imkansız ayrı bir cevherin mevcut olduğunu göstermektedir. Akıl, zeka, irade, ruh adını verdiğimiz kuvvetler maddenin üstünde, maddeye hakim, maddeyi anlayan ve değiştiren kuvvetlerdir. Şüphesiz eski spiritüalistlerin zannettikleri gibi insan sadece ruhtan ibaret değildir. Vücudun ve dış alemin ruhu çok yakından çevirdiği, insana şartlar ve manialar, kuvvetler ve imkanlar arz ettiği inkar olunamaz. Gerçekte biz ruh ile maddeyi, Tanrı ile kainatı beraber ve iç içe buluyoruz. Komünizm işte bu tezatlı birliği yok farz ediyor. Orta çağda maddeyi inkar ederek ruh namına işlenen hatayı ruhu inkar edip madde namına tekrar ediyor. Yazımızın mevzuu komünizmin sanat anlayışı olmakla beraber bu mesele onun diğer sahalardaki fikirleriyle ilgili bulunduğundan kısaca onlara da temas etmek zaruretini duyuyoruz. Bir kainat görüşü olarak komünizm, yukarıda da söylediğimiz gibi sırları çözülmüş olmaktan henüz çok uzak olan varlığı sadece maddeyle izah eder. Kainatı onun dışında veya ona nüfuz eden manevi bir cevher, bir Allah fikriyle izaha kalkmak komünizme göre batıl bir inanıştır. Bundan dolayı komünizm bütün dinlerin düşmanıdır. Tabiatıyla bütün dinlerin komünizme düşman olması icap eder. Nitekim Avrupa'da komünizme karşı en kuvvetli cephe Hristiyanlık ve spiritüalist felsefedir. Kainatta maddenin dışında bir prensip kabul etmeyen komünizm, insanda düşünce, irade ve ruh gibi ilmin, fizyoloji ve izah edemediği manevi kuvvetlerin mevcudiyetini de inkar eder. Bir şairimizin söylediği gibi, komünizmin nazarında nane ruhu ile tuz ruhu ile insan arasında hiçbir fark yoktur. Bu bakımdan komünizm, Avrupa'da çok kuvvetli cereyanlar halinde devam eden intuition, action ve irade felsefelerini yanlış ve değersiz bulur. Bir tarih felsefesi olarak komünizm, tarihte sadece maddi vakaların bir çarpışmasını, diyalektiğini görür. Ona göre bu çarpışma kendiliğinden ve zaruri olarak komünist bir içtimai nizam ile neticelenecektir. Fakat hakikatte Marx ve Engels dahi tarihin kendi kendine yaratacağını sandıkları bu tekamülü beslemek sabrını gösterememişler. Hadiselerin akışını suni müdahaleler ile sendika ve parti teşkilatları vasıtasıyla süratlendirmek istemişlerdir ki bu hareket tarzı kendi koydukları tarihi determinizm prensibiyle tezat teşkil eder. Tarihte maddi amillerin yanı sıra manevi amillerin, dinlerin, his ve düşünce hareketlerinin, keşif ve icatların, sanatların oynadığı rol ilmi olarak inkar edilmez bir hakikattir. Tabiat tatbikatta komünistler de bu amillerden bol bol faydalanmışlardır ve faydalanmaktadırlar. Rusya'da rejimi korumak, devam ettirmek ve yaymak için başvurulan manevi vasıtalar, radyo, gazete, film, kitap, konferans, semboller ve merasimler. Bunun açık bir misalidir. Bu bakımdan da komünistlerin tarih felsefeleri ile hareket tarzları arasında açık bir tezat vardır. Sadece maddeye inanan bir rejim, bir gölge hadise telakki ettiği fikir ve sanat cereyanlarından hiç korkmamak icap ederdi. Halbuki komünistlerin en korktukları şey serbest düşünce ve sanat hareketleridir. Bir içtimai sistem olarak komünizm pek karışık bir hadiseler yığını olan cemiyetler bünyesini basit iki unsura, proletarya ve burjuva sınıfı unsurlarına irca eder ve ideal olarak proletarya sınıfının cemiyete hakim olmasını ister. Bu kaba içtimai görüş sosyal meseleleri izah ve halletmekten uzaktır. Hiçbir tereddüde yer bırakmayan komünizme korkunç bir taassup karakteri veriyor. Hakim olduğu yerlerde cemiyet meseleleri üzerinde girişilecek yeni düşünce ve hareketlere büyük bir engel teşkil ediyor. Komünistler tıpkı orta çağdaki romantikler gibi düzeltiyorum. Komünistler tıpkı orta çağdaki dogmatikler gibi hakikat bulunmuştur. Onun dışında yapılacak her türlü izah ve hareket tarzı geri ve yanlıştır diyorlar. Komünizmin sanat bakımından ileri sürdüğü fikirlere gelince bunları A. sanat hadiselerini izah, B. sanata verdiği değer bakımlarından mütalaa edebiliriz. Komünizm sanat hadiselerinde o yeknesak basit ve iftidai düşünüş tarzı ile kolayca izah ettiğini zannediyor. Ona göre sanatta fikir hadiseleri gibi cemiyetin maddi maddi bünyesinin bir aksinden ve gölgesinden ibarettir. İnsan hayatında sanat diye müstakil bir faaliyet, bir değer yoktur. Asırlardan beri fayda, hayır, hakikat ve güzellik diye dört planda toplanan beşeri faaliyetlerden yalnız birincisi, maddi fayda esas, ötekiler onun akislerinden ibarettir. İnsanda iyilik, hakikat duyguları olmadığı gibi güzellik diye bir duygu da yoktur. Her şey maddi kuvvetlerin eseridir. Şair, muharrir, heykeltıraş, musiki, jinas ve diğer sanatkarlar ya kendi maddi faydaları yahut mensup oldukları sınıfların menfaatleri için çalışırlar. Komünist estetikçiler bütün sanatları ve sanat eserlerini tarihi materyalizm prensiplerine ve sınıf mücadelesi görüşüne irca için hakikatleri ve değerleri istedikleri gibi değiştirirler. Bizde mistik Yunus Emre'yi iktisadi şartlarla izaha kalkan ve onu komünist bir şair telakki eden tenkitçi ve araştırıcılar çıkmamış mıdır? Keza zengin Türk halk edebiyatını basit bir tek prensiple, sınıf mücadelesi prensibiyle izah eden alimlerimiz yok mudur? Komünistler ferdiyet ve şahsiyet inkar ederler. Onlara göre yalnız cemiyet vardır ve cemiyet iktisadi hadiselerden ibarettir. Bu fikirle bir şahsiyetler ve ferdiyetler alemi olan sanat sahasına yanaşınca pek tabii olarak sanatın esasını teşkil eden hususi farklar ortadan kalkıyor. Bu basitleştirici görüşle aynı iktisadi şartlar içinde yaşayan iki sanatkarın arasındaki derin fark izah olunamaz. Komünizm sadece maddi ve içtimai olanı değerli ve doğru bulduğundan ferdi ve manevi olan her şeyi değersiz ve kötü telakki eder. Mesela onlara göre maddi alemlerin ötelerine şiirden pencereler açan bir Ahmet Haşim, dejenere bir insandır. Cemiyet hadiselerini manevi kıymetler bakımından ele alan Namık Kemal, Abdülhak Hamit, Mehmet Akif ve Yahya Kemal geri insanlardır. Çok gariptir ki aynı kimseler bütün maddi alemi Allah ile insan arasında bir perde telakki eden ve tamamıyla antimateryalist olan Yunus Emre'yi sadece 72 millete bir gözle baktığı için değerli bulurlar. Fakat Yunus'un şiirlerinin bir bütün teşkil ettiğini görmezlikten gelirler. İnsanları kardeş bilmekle materyalizm aynı şey değildir. Bütün İslam mistikleri insanlar arasında cevher birliği olduğuna inanırlar. Fakat asla materyalist değildirler. Her şeyde Allah'ın tecellisini gören mistikler sadece insanları değil, bütün varlığı aynı bir manevi varlığın eseri sayarlar. Bu bakımdan mistisizm bütün kainat içinde bir birlik kurmak demektir. Bu fikir Türk edebiyatında asırlarca işlenmiştir. Komünist noktayı nazarından bu edebiyata baktığımız zaman tezatlı bir tavır alacağız. A. Bu edebiyat bütün insanlar arasında cevher birliğini kabul ettiğinden yüksek bir edebiyattır. B. Bu edebiyat maddeyi değil de ruhu esas aldığından aşağı bir edebiyattır. Aynı tezatlı tavrı Tanzimat'tan sonraki Türk edebiyatına da teşmil etmek icap eder. İtiraf etmek lazımdır ki dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da materyalizme müdafaa eden sanatkarlar pek azdır. Eğer dünya ve Türk edebiyatına sadece bu dar zaviyeden bakacak olursak, beşeri ve milli kültürü hemen hemen toptan yakmamız lazım gelecektir. Komünizm sanat eserine sanat gözüyle bakmıyor. Sanat eserlerini onunla pek alakası olmayan bir ideolojinin arkasında görüyor. Sanat eserine ancak kendi prensiplerine uyduğu, işine geldiği nispetle yer veriyor. İçtimai ve fikri sahada hürriyeti ortadan kaldırdığı gibi sanat sahasında da ortadan kaldırıyor. Komünist memleketlerde insanlar üzerine kurulan istibdadın ne komik ve trajik hadiseler doğurduğunu gazetelerde okuyoruz. Orada hikayeci, şair, roman, partinin fikirlerine aykırı eserler yazdığı takdirde açlığa veya ölüme mahkum oluyor. Resim, heykel ve musiki bile partinin emirlerine uymak mecburiyetinde kalıyor. Bu rejimde insan insanlığını kaybettiği gibi sanatta sanat olma haysiyetini de kaybediyor. İnsanı hayvandan ayıran en büyük fark daima yeni şeyler düşünmesi ve yaratmasıdır. İnsanlık bu surette tekamül eder. İnsan da yeni şeyler düşünme ve yaratma kabiliyetini istibdat altına alır. Dumura uğratırsanız onu mutlak bir geriliğe mahkum etmiş olursunuz. İnsanda düşünme ve yaratma işi daima mevcut olanı tenkit, red ve inkar ile olur. Herhangi bir anda kurulan nizamı mutlak telakki eder. Ondan daha başka, daha yeni şeyler yapılmasına mani olursanız cemiyet nasıl ilerleyebilir? Komünizm işte bu şartı inkar ediyor ve ortadan kaldırıyor. Bu suretle komünizm insan tabiatına karşı geliyor. Çünkü Namık Kemal'in çok iyi hissettiği gibi insanda başka türlü düşünme faaliyeti tabidir. Çalış, idraki kaldır muktedirsen ademiyetten, insanlıktan idraki kaldırmaya imkan yoktur. Bu kimsenin
elinde değildir. Onu hiçbir müstebit yok edemez. İnsan düşünmeden ve yeni şeyler yaratmadan yapamaz. İnsan dış tehditler ve tazyikler karşısında düşündüklerini dışarı vurmayabilir. Fakat içinden mutlaka düşünür ve insanın içinde neler düşündüğünü dışarıda hiç kimse bilemez. İstibdat rejimleri insanı düşünmekten değil, düşüncelerini açığa vurmaktan alıkoyabilir. Fakat bir gün insan içindeki gizli fikirleri tatbike imkan bulur. Düşüncenin kuvvet ve kesafet kazanması insanı isyana teşvik eder. Bunu kuvvetle hisseden komünizm, en masum düşünceleri daha doğmadan ölüme mahkum etmek için korkunç kontrol vasıtaları icat ve tatbik etmiştir. Sanat, ferdi hürriyete, insanın yeni yeni terkipler yapma, icat ve tahayyül kabiliyetine dayandığı için sonsuz bir zenginlik yaratır. Bütün bu diktatörlüklerle ayrı ayrı mücadele etmek insani bir meziyettir. Zira bütün bu zorlamalar insana karşıdır. İnsanı müdafaa etmek için yapılacak en iyi şey ise hürriyeti istemek olmalıdır. Bu demek değildir ki Garp demokrasilerinde kölelik yoktur. Etrafımızdaki insanları ya köle mevkiinde yahut köle kullanır gibi görüyoruz. Komünizm köle meselesini halletmiş değildir. Proletaryayı hakim kılacağım diye milyonlarca insanı bir köle yığını haline getirmiştir. Orada da vardır, sömürgeler meselesi henüz hallolunmadığı gibi Garp cemiyetinin kendi içindeki çeşitli kölelikleri vardır. Dikkatle bakarsak bizim cemiyetimizde de iktisadi, fikri, hissi sahalarda birçok kölelikler bulunur. Komünizme ve her türlü istibdat şekline karşı gelmek isteyenler evvela kendi hayatlarında köleliğe isyan etmelidirler. Hareket noktamız kendimiz olmalıyız. Kendimiz kölelikten kurtulmadan, kendimiz istibdattan vazgeçmeden başkalarını hür kılamayız.